Ayrım 8.
Ben her geçen gün yeni bir şeyler öğrendikçe, Kure Mama'nın hakkımda yaydığı dedikodulara kulağımı daha da çok tıkıyor, aksine daha fazla öğrenmek için çırpınıyordum. İlk anda ağlamayan çocuğa meme verilmezi bellemiştim. Bunun içinde acıktığımda yeri göğü inleten sesimle, avazım çıktığınca ağlıyor ve anamın memesini anında ağzımda buluyordum. Emdikçe büyüyor, gelişiyor, serpiliyordum. Henüz hiçbir sorumluluğum yoktu. Benden istenen sadece sütümü içerek sessizce yatıp uyumam, suya sabuna dokunmadan sırt üstü yatmamdı. Ben de öyle yapıyor, yan gelip yatıyor, bir de günde birkaç kez altımı ıslatıp kirletiyordum. Bunun için de kimse şikayetçi değildi. Ben bezlerimi doldurdukça hemen altımı değiştiriyorlar, bezleri yıkayıp sobanın yanı başına bayrak gibi asarak kurumaya bırakıyorlardı. Bu bez yıkama konusunda Saro nenemle Senem nenem sobanın yanındaki leğenin başında sanki yarışa girişiyorlardı. Biri bezleri yıkıyor, diğeri odanın ortasında gerili ipi asıyordu. Sütü çok kaçırdığım zamanlarda odanın içi asılan bayraklarla panayır yerine dönüyordu. Zaman zaman sanki hiç doymayacakmışım gibi bir duyguya kapıldığımda, anamın memesinde bir damla gat bırakmayacak kadar emiyor, emdikçe de kadının canını çıkarıyordum. Böyle açgözlülük ettiğimde, sütü bir türlü hazmedemiyor, karnım davul gibi şişiyordu. Sancıdan kıvranıyor ve ağlamaya başlıyordum. Anam beni kucağına alıyor, sırtımı sıvazlayarak gazlarımın çıkmasına yardım ederken kulağıma eğilip ''Aç gözlülüğü etme, çok ayıptır.'' diyerek beni yavaş yavaş terbiye etmeye çalışıyordu. Ama tüm bu uyarılarına karşın bir türlü doymak bilmiyordum. Anamın tombul memesi giderek Saro ve Senem nenelerimki gibi cılızlaşınca utancımdan ağzımın memesinden ayırıyor, yakasını bırakıyordum. Çok ağladığım, susmadığım günün birinde anam beni bir kenara çekip yine kulağıma şöyle diyordu. Unutmayasan ha, konuşma gümüşse, susma altındır. Ben o günlerde doğrusu altın ve gümüşün ne olduğunu, ne yaradığını pek bilmiyordum. Anamın bu sözlerle ne demek istediğini de anlamıyordum ama yine de ağlayıp durdukça onun canını sıktığımı, sabrını taşırmak üzere olduğumu hissediyor, ayıp olmasın diye zırt pırt ağlamamaya özen gösteriyordum. Evet, doğmak zorunda olduğum için doğmuştum. Günlerim tek düze geçiyordu. Günlük programım, günlük ders çizelgem hemen hemen hep aynıydı. Gece yarısı veya sabahın köründe uyanış, ağlayış, süt emme, sonra uyku, işeme, pisleme, ardından hemen yine ağlama, temizlik, gat içme, uyuma, sonra sırf ağlamış olmak için ağlama, ağlama, ağlama. Aslında bu tek düze yaşam giderek sıkıcı olmaya başlamıştı. Bundan kurtulmak, değişik bir şeyler yapmak istiyordum ama değişik nasıl ve ne tür bir yaşam olduğundan da pek haberdar değildim. Ancak gerek anamın ve gerekse onu ziyarete gelen kadınların konuşmalarından sezinlediğim kadarıyla bu dünyada anamın süt veren, süt emziren memesinin dışında yenecek, İçilecek başka şeyler de vardı. Ben nedense bunlardan yoksun kalıyor veya yoksun bırakılıyordum. Yaşıtlarımın bir kısmı süt faslını demode bularak değişik bir şeyler içiyorlardı. Ayrıca analarının memelerini saatlerce emerek uğraşacaklarına, çok daha kolayca, adına biberon denen, boşalmış bir rakı şişesinin ağzına takılan emzikten yudumluyorlardı. Neydi bu biberon denen şey? Ben bu bayan biberonu neden tanımıyordum? Tanımam sakıncalı mıydı? Dahası, bu biberonların içi, süt yerine mama dedikleri başka şeylerle dolduruluyordu. Mama dedikleri şey, mutlaka çok leziz olmalıydı. Bütün bunları duyuyor, sayıklıyordum ama, bir türlü tadamıyordum. Ayrıca mamaların da türlü lezzette ve türlü tatlı olanları vardı. Adları da değişikti. Kiminin adı Eledon, kiminin Esema, kimininki de Gigoz'du. Ben Fransa'da doğmadığım için mi bu eledonları, esemaları, gigozları içemiyordum? Peki onların analarının sütü yok muydu? Yoksa onlar ana değil de dana mıydılar? Onların sütleri yeterince akmazken benim köylü anamın sütü neden inek memesi gibi bereketli, bizim Dicle Nehri gibi çağıl çağıldı? Peki benim şehir çocukları gibi, Fransız oğlanları gibi değişik şeyler içmeye hiç hakkım yok muydu? Köylü doğmak elimde miydi? Bunun sorumlusu ben miydim? Orta yerde düpedüz, göz göre göre bir haksızlık vardı ama Neden daha doğar doğmaz ben bazı şeylerden yoksun bırakılıyordum? Bunu kimler ve ne hakla engelliyorlardı? Eşitlik, egalite denen bir kavram bizim buralara hiç uğramamış mıydı yoksa? Ben pılımı pırtımı toparlayıp Fransa'ya, Japonya'ya mı göçmeli, oralara mı gitmeliydim? Elim kolum böyle bağlı, bu işi nasıl becerebilirdim? Sahi diğer çocuklar da benim gibi eli kolu bağlı mıydılar? Anam benim zaman zaman bu tür düşüncelere daldığımı, aklımı bu tür şeylere yorarak kurallara, yasalara karşı gelme eğilimi taşıdığımı, davranışlarımdan hissetmeye başlamıştı. Çünkü ben çok sevdiğim sütümü artık içmemekte direniyor, huysuzluk edip ağlıyordum. Süt içmemekteki kararlılığımı görenler, benim de artık süt dışında bir şeyler istediğimi, arzu ettiğimi, sözün kısası kazan kaldırdığımı sanırım anlamıştılar. Kendi aralarında konuşurken, anamın sütünün artık yeterli olmadığını, karnım doymadığı için de ağlayıp huysuzluk ettiğimi, sütün dışında da bir şeyler yiyip içebileceğimi, zaten artık kocaman bir adam olduğumdan, bundan böyle sadece memeye saldırmamın ayıp olacağını, yol yakınken, ahlakım daha fazla bozulmadan, bu süt emme faslına son vererek, değişik yiyeceklerle karnımın doyurulması gerektiği konusunda kendi aralarında da anlaştılar. Bu konuda ilk öneri de Kuremama'dan geldi. Saro ve Senem nenelerimin de onaylamasıyla süt dışındaki değişik bir şey ilk kez tattım. Burada Tanrı huzurunda hep gerçekleri konuştuğumuza göre şunu da belirtmeliyim ki ben süt dışında bir şeyler beklerken hep aklımın bir köşesine yerleştirdiğim, merak edip sayıkladığım o mamaları bekliyordum. Ama yanılmışım. Ben biberonla mama içeceğimi hayal edip rüya görürken zorla sokulan bir kaşıkla ağzımın tatsız tutsuz saçma sapan bir şeyle dolduğunu hissettim. Yutkunmak yerine kusmayı tercih ettim. Bence bu gigoz, esema ve eladon olamazdı. Benimle alay mı ediyorlardı? Bu saçma şeye, sütü bin kez tercih ederdim. Ağzıma tıktıkları şey yutulur cinsten değildi. Peki neydi? Ne olduğunu anamın ve kuremamanın ve nenelerimin konuşmalarından anladım. Malezi sevmedi mi nedir? Maleze biraz daha şeker katın. Malezi şekerle degıl, pekmezle sulandırın. Hacet yok. Karniyacı olunca mecbur yiyeceği. He. Malezde neyisini bulacağı? Ben dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmuştum. Bu kesindi. Kulaklarıma kuremamanın son sözü gelip yerleşiyor. Oradan da beynime çekiç gibi iniyordu. Mecbur yiyeceği. Ben yememekle direnirken onlar da bildiklerini okuyorlar. Malezi zorla yediriyorlardı. Ben yutmamak için çırpınıp duruyordum ama çabalarım boşa gidiyordu. Aramızda korkunç bir savaş başlamıştı. Ben kusuyordum. Onlar dudaklarımın kenarından kusluklarımı kaşıkla sıvazlayarak, toparlayarak gerisin geri ağzıma zorla sokuyorlardı. Ben feryat figan bağırdıkça, ınga diye küfrettikçe üstüme geliyorlardı. Yenilmeye mahkumdum. Bunca kadınla elim kolum bağlı nasıl başa çıkardım? Günahımın cezasını çekiyordum. Bu günahın sorumlusu da bendim. Evet bendim. Daha doğar doğmaz, daha ilk gün onlar malezi kaşıklarken ben malez diye yaygaraya basmamış mıydım? Şimdi de onlar ağzımın payını veriyorlardı. Al sahan malez. Malez mi istedin? Al ye. İstediğin keder ye. Başa çıkamıyordum. Kanter içinde kalmıştım ama istemediğim halde malezi de zorla tatmıştım. Fransa'da, Amerika'da, İngiltere'de, Çin'de, Mısır'da da malez var mıydı? Yoksa yalnız Malezya'da mı vardı? Oradaki çocuklar da benim gibi böyle malezle mi büyütülüyorlardı? Yoksa bu malez denen meret, yalnız bu Ermeni gavurlarına has bir yiyecek miydi? Gavur doğmakla durup dururken kendime gavur eziyeti mi etmiştim? Bilemiyordum. Kuremamanın, biraz da nenelerimin diretmeleri sonunda, tam maleze alışmış, kaderime boyun eğmişken, giderek değişik şeylerle karşılaşıp duruyordum. Bu arada olumlu gelişmeler de olmuyordu dersem yalan konuşmuş olurum. Çaresizlikten ister istemez uslu uslu malezi yani un bulamacını yemeye başlayınca ödül olarak artık elimi kolumu bağlamaz, beni sarıp sarmalamayıp hapsetmez oldular. Yavaş yavaş yattığım yerden beşiğimden çıkarıp yerde gezinmem için odanın ortasındaki çiltenin kilimin üstüne de bırakıyorlardı. Ben hapishaneden kaçan mahkumlar, kodes kaçkınları gibi şaşkın, odanın içinde, hasırların üstünde yuvarlanıp duruyor, emekliyordum. Emekleyişimin de tamamen bana ait olan, değişik bir tarzı olduğunu yine etrafımdakilerin konuşmalarından anlıyordum. Herkes yüzük oyun emekliği, bu da hep göt isti, geri geri gidiyor. Odanın ortasındaki soba kaldırılmış, böylece gezinme alanım bayağı genişletilmişti. Ben bu değişikliğin benim için yapıldığını zannediyordum. Oysa yanılmıştım. Bunun benimle hiç ilgili olmadığını, dışarıda gölgede 40 derece sıcaklık varken, Diyarbakır'ın meşhur cehennemi yazı yaşanırken, içeride soba yakılamayacağını öğrendiğim zamanlar, doğrusu hem şaşırmış hem de salaklığıma gülmüştüm. Aklımı başıma getirecek şeyler yiyerek, daha çabuk büyümem gerektiğini artık kesinlik kazanmıştı. Ben böylece malez çağını geçip, yavaş yavaş pişen yemeklerin işkenesine, yani sularına banılan ekmekle gelişip serpilme faslına geçiyordum. Mutluydum. Çünkü kuru fasulyenin suyuna bandığı ekmeği ağzıma tıkmaya çalışan Saro nenemin yardımseverliğine mazhar oluyordum. Mutluydum. Çünkü ayran çorbasına batırdığı bayat ekmeği, önce kendi çiğneyip yumuşattıktan sonra ağzıma sokan Senem nenemin merhamet duygularını paylaşıyordum. Anam elime bir parçacık ekmek tutuşturarak beni taş avlumuzda kendi halimde gezinmeye bıraktığında, ekmeğimi arkın içindeki çamurlu sulara banarak yiyebilme özgürlüğüne sahiptim. Babamın elime tutuşturduğu bir dilim kan kırmızısı karpuzu ısırarak, sularını üstüme başıma akıtarak siyah iri çekirdeklerini yutmanın keyfini sürdürüyordum. Acı biberli, sumaklı, sarımsaklı, meftunenin suyunu tahta kaşıkla bana ilk kez içiren hala dedemin, acıdan kıvranıp gözlerim yaşarınca kahkahaya ve sevinç gözyaşlarına boğulmasına neden olduğum için mutluluktan uçuyordum. Açlık denen şeyi bu kerpiç evimizde, bu toprak damımızın altında hiç yaşamıyordum. Doyuyordum. Mutluydum. Evimizde, kilerimizde, ekmek kazanımızda ekmeğimiz hiç eksik değildi. Mutluydum. Çok mutluydum. Çünkü zaman zaman ekmeğimizin yanına katığımızı da buluyorduk. Anam, elime bir parça ekmek tutuşturduğunda yanında başka şeyler de veriyordu. Önce ekmek, sonra bir parça otlu beyaz peynir. Önce ekmek, sonra yanında bir avuç ceviz içi. Önce ekmek, yanında bir tas yoğurt. Ekmek ve soğan. Ekmek ve üzüm. Ekmekli pestil. Ekmekle kavun. Ekmeğin üstüne sürülmüş karacadağ tereyağı. Ekmek ve bir kaşık bal. Ekmek ve tuz. Ekmek ve biber. Ve nihayet ekmek ve yanında bir tas kuyu suyu. Şimdi yılların ardında kalan, mutlu olduğum o günleri, toprak damımızın kerpiç duvarlarını, sert sobamızın ılık sıcaklığını, kulpu kırık fincanlarımızı, su testimizi, kahve tepsimizdeki donuk gülüşlü 1930'ların dünya güzelini, kuş figürleriyle süslü kıtık dolu sedir yastıklarını, emekleyerek dolaştığım taş avlumuzu, hepsi de birer toprak yığını olan nenelerimi, halo dedemi, babam Sıko'yu, Dicle'nin suyu gibi çağıl çağıl sütüyle memesini ağzından eksik etmeyen anam Hino'yu, Diyarbakır'da, Hançepek'te, Gavur Mahallesi'nde, Kure Mama'nın paslı makasıyla başlayan ınga, gaat, malez sesleri arasında yitirdiğim çocukluğumu arıyorum. Bozanlara gittik. Akşam yemeğimizi yedikten sonra, daha doğrusu ekmeğimizi yiyince bir güzel doyduk. Biz yemek yerine ekmek yemek deriz. Çünkü biz ekmek yeriz. En çok ekmek yiyerek doyarız. Zaten ekmek yemeden doyduğumuzu bilmeyiz. O akşam da boçov çorba dediğimiz kuyruklu çorbamızla ekmeğimizi yiyince, yani kuyruklu çorbamızın içine ekmeğimizi doğrayıp afiyetle kaşıkladıktan sonra tıka basa doyduk. Tanrımıza şükranlarımızı sunduk. Bizim oralarda, o yörelerde, Diyarbakır'da kışlık yiyeceklerin çoğu yazdan hazırlanırdı. Yazları pek çok bulunan, bolca yetiştirilen sebzelerin hemen hepsinden kurutularak kış için saklanırdı. Bunların başında da patlıcan gelirdi. Dolmalık tabir ettiğimiz minik patlıcanları küfeler içinde eve getirdikten sonra ilk işimiz hemen konu komşuya haber salmaktı. Bu haber salma işi de genellikle, hatta her zaman evin çocuklarına verildiğinden biz çocuklar sokaklara dökülür, görevimizi yerine getirirdik. İncik Baco dolmalık patlıcan aldı. Anam selam söyledi. Dedi ki, gidin İncik Baco'ya söyleyin, dolmayacağını alsın, bıza dolma oymağa gelsin. Enne Baco, dolmayacağını al, bıza gel, dolmalı patlıcan aldı. Lüslüs baco, dolmalı patlıcan almışı. Haberiniz olsun. Böylece biz çocukların haber ulaştırdığı tüm bacolar, demirci çıraklarının fırsat buldukça ustalarından gizli, balya çemberlerinden yaptıkları ve özellikle tatil günlerinde, yani pazarları cep harçlıklarını çıkarmak için Diyarbakır küçelerinde çocuksu tiz sesleriyle dolma oyacağı, dolma oyacağı, dolma oyacağı isteyen, dolma oyacağı alan, dolma oyacağı, dolma oyacağı diye bağırarak sattıkları bu oyacaklardan satın alıp, günü geldiğinde de kullanmak üzere mutfaklarının bir köşesinde sakladıkları, bu paslı saç parçalarını kaptıkları gibi komşu evlerine dolma oymaya koşarlardı. Bu koşmacada kimse kolay kolay yan çizmez, kimse kolay kolay, "Begün işim var, begün dişim ağrı" gibi bahanelerle gitmemezlik edemezdi. Çünkü dolma oyma günü gününe yapılmalıydı. İşin ertelenmesi söz konusu bile olamazdı. Taze patlıcanları bir iki gün beklettikten sonra oymaya kalkıştığınızda hem iyi oyulmaz hem de zor oyulurdu. Onun için de patlıcan henüz diriyken daha yumuşamadan işe koyulmak gerekirdi. Herkes çağrıya uyar, işten kaçmak için bahaneler uydurmak kimsenin aklından geçmezdi. Her yalanın yarın aynen karşılığı da olacağından tüm bacolar bu patlıcan oyma işine ister istemez koşarlardı. Yüzlerce patlıcan önce saplarından kesilir, sonra tüm bacolar avluda kocaman bir bakır teştin etrafında bağdaş kurarak oturur, ellerindeki dolma oyacaklarla minik patlıcanları oymaya başlarlardı. Oyulan, içi boşaltılan patlıcanlar yorgan iğnesiyle iplere dizilir, kurutulmak üzere güneşe karşı bir yere veya damlara gerilen çamaşır ipliğinden asılırdı. Patlıcan sapları da ayrıca iplere dizilir, onlar da kurutulmaya bırakılırdı. Patlıcanın yeşil sapları güneşte kuruyunca kararır, büzüşür, tıpkı fare kuyruğunu andırırdı. Soğuk kış günlerinde harlı odun sobamızın karşısında bağdaş kurup yer sofrasına oturduğumuzda sinideki mercimek çorbasının buğusuyla birlikte odaya taze patlıcan kokusu yayılırdı. Çorbaya da ayrı bir lezzet veren, kaynatırken içine attığımız bu kurutulmuş patlıcan sapları veya kuyruklarıydı. O akşam da kuyruklu çorbamızı tıka basa içtikten sonra babam anama dönerek aniden verdiği kararı bildirdi. "Hıno, hadi kalkın, toplanın. Bozanlara misafirliğe gidah." Babamın kararını anamın vereceği cevap zaten hazırdı. "İyi olur, gidah." Anam hemen aceleyle ortalığı toparlamaya koyuldu. İlk önce su tasını sininin üstüne koydu. Daha sonra kaşıkları boşalmış tencerenin içine attı. Üzerindekilerle beraber bakır siniyi tuttuğu gibi avludaki mutfağına götürdü. Dönüşünde yerde serili duran sofra bezini topladı, kapının eşiğinde avluya silkeledi, evi toparlamış oldu. Bizim oralarda, bizim diyarlarda masa donatmak, masa toplamak gibi uzun boylu uğraşlarımız yoktu. Bizim masalarımızın, yani sinilerimizin üstünde su bardakları, yemek tabakları, sürahi, çatallar, bıçaklar, peçeteler, tuzluk, biberlik, kürdan, şamdan, mum, çiçek gibi ıvır zıvırlar bulunmazdı. Ailede kaç kişinin eli kaşık tutuyorsa o kadar kaşık bulunurdu. De ki 8 kişilik bir ailede 6 kişinin eli kaşık tutuyorsa o halde 6 tane kaşık. Kaşık tutmayan bebelere kaşık tutanlar yedirirdi. Mercimek çorbası mı yenecek? Sininin tam ortasında çorba tenceresi dururdu. Ayran aşı içilecekse ortaya bir tencere ayran aşı konurdu. Tanrı o gün yarma, dövme, keşkek veya bulgur pilavı ihsan eylemişse, o zaman da büyük bir bakır sahanın içine Tanrı'nın bu beti bereketi doldurulurdu. Yanına da yine kocaman bir tas dolusu sulandırılmış pekmez konuldu mu, sofra hazır demekti. Şimdi bir parça ekmek ısırdıktan sonra, sırayı şaşırmadan usulca ve usulca kaşığı bir pilava daldırın, bir pekmeze, bir kaşık ondan, sonra diğerinden. Hep beraber aynı kaptan yer, aynı tastan içerdik. Hep beraber yenen yemeğin tuzlusu, tuzsuzu olur muydu hiç? İnsan dediğin, çortancaş, yani kuru ayran çorbası içtiğinde, yahut da nohut, fasulye, mercimek yediğinde, çatala, bıçağa, tuzluğa, kürdana gerek duyar mıydı? Böyle bir saçmalık olur muydu? Hayır, olmazdı, olamazdı. De ki kış bastırmış, her taraf tipi zozan. İçeride Odun ateşinin ısıttığı sıcak odada anan, baban, deden, nenen, kardeş ve bacılarınla sininin başına bağdaş kuruyorsun ve önündeki kocaman tavada erimiş, göz göz patlayan sıcak yağın içinden nefis kavurma sana bakıyorsa, boğazına kadar tok bile olsan kavurmaya dalmaz mısın? Hele bir de dışarıda kar bacayı sarmış, damdaki loğu taşını bile örtmüşse, tipiden göz gözü görmüyorsa, rüzgar bacadan üfür üfür girip pencereden çıkıp gitmek için boşuna vınlayıp duruyorsa, daha yeni yeni lambayı gaz yağıyla doldurmuş, eski fitilini değiştirmişsen, odun sobası nar gibi kızarmış, çıtırtılarıyla tüm odayı türkülere boğmuşsa, o tadına doyum olmayan kavurmanın üstünde, anan bir de kümesten getirdiği taze yumurtalarla güneşler açtırmışsa, hele hele bir baş kuru soğanı da yumruklayıp kırmışsan, artık bıçağa, çatala gerek var mı? Alır koparırsın ekmeği, saldırırsın tavaya. Kavurmanın kızgın yağı, güneşi, bütün kaleleri ekmek karşısında birer birer yenik düşünce, anan sofrayı toparlayıp kabını yıkamaya, kız kardeşin sobaya bir odun atmaya, deden oturduğu yerde uyuklamaya, nenen yırtık bir çorabı yamamaya koyulduysa, sen deli divane çocuk, dişlerin arasında kalan bir kırtık kavurmayı çıkarmak için ne diye dolanıp kürdan arıyorsun? Eşikteki çalı süpürgesi ne güne duruyor? Kopar bir çöp parçası, olsun bitsin. Süpürge sapından daha güzel kürdan olur mu hiç? Anam ortalığı toparladığına göre, artık bozanlara gitmek için yola koyulabilirdik. Bizler, eş, dost, akraba veya komşularımıza kafamıza estiği an, istediğimiz zaman kalkar gideriz. Önceden haber vererek, izin isteyerek, var olmayan telefonlarımızla arayıp, yarın akşam size misafirlere geleceğiz. Işız vardır, evdesiz, hestesiz, kefiz yerindedir, bizi kabul edinsiz gibi saçma sapan sorularla vakit geçirmeyiz. Kalkar yola düşer gideriz. Hepsi o kadar. Bizler birilerine misafirliğe gittiğimizde belki bazıları da bize geliyor olabilirler. Bizi evde bulamadıklarında komşumuz Tumaslar'a giderler.